Ayrım 15. Sayfa 158. Ama 451. gece olunca demiş ki, iyiliksever koruyucumu bularak ona şu dizeleri okudum. Yabancı topraklardaki yabancıların hanesi rüzgarlar üzerine inşa edilmiş binalara benzer. Rüzgar eser, bina çöker, yabancı onu terk eder. En doğrusu onu inşa etmemektir. Sonra ona, İşte zaten Kahire'ye hareket etmek üzere olan bir kervan var. Ülkeme dönmek için ona katılmak isterdim dedim. O zaman bana bir katır ve 100 dinar vererek, ey şeyh, kendimce ben de sana gizli bir görev vermek isterdim. Kahire'de çok kimse tanır mısın diye sordu. Ona, orada oturan tüm cömert kişileri tanırım diye yanıt verdim. Bana, o zaman şu mektubu al ve onu benim eski yoldaşım Cıva Ali'nin ellerine teslim et. Ona benim tarafımdan, ağabeyin sana selamlarını ve iyi dileklerini yolluyor. Şimdi kendisi Halife Harun Reşit'in hizmetindedir de, dedi. O zaman mektubu aldım, Mukaddem Ahmet'in elini öptüm ve Kahire'ye gitmek üzere yola çıktım ve 5 gün içinde ulaştım. İşe gidip alacaklılarımı bulmakla başladım ve Güve Ahmet sayesinde Bağdat'ta ele geçirdiğim bütün parayı onlara dağıttım. Ondan sonra deri önlüğümü taktım ve tulumumu sırtıma vurdum ve şimdi gördüğün gibi efendim, önceki gibi saka oldum. Ama Kahire'nin her yanında aradığım halde Güve Ahmet'in dostu Cıva Ali'yi bulup her zaman ceketimin astarında taşıdığım mektubu veremedim. Ve işte efendim, müşterilerimden en cömerdi ile geçirdiğim serüven budur demiş. Saka öyküsünü anlatmayı bitirince Cıva Ali ayağa kalkıp onu kendi kardeşini öper gibi öpmüş ve ''Ey Saka kardeşim, sana biraz önce gösterdiğim kabalıktan ötürü beni bağışla. Senin Bağdat'ta rastladığın ve kesinlikle benden cömert olan kişi benim eski komutanımdı. Senin aradığın Güve Ahmet'in yakın arkadaşı Cıva Ali benim. Ruhun neşelensin, gözlerin ve gönlün serinlesin. Ağabeyimin mektubunu da bana ver.'' demiş. Bunun üzerine Saka ona mektubu vermiş, o da açarak şu satırları okumuş. Mukaddem Ahmet'ten çocuklarının en ünlüsü ve birinci geleni Cıva Ali'ye selam. Ey en yakışıklıların bezeyi, sana rüzgarlarla uçarak gelen bir kağıt üzerine yazıyorum. Eğer ben kendim bir kuş olsaydım, uçmak arzusuyla kollarına doğru yol alırdım. Ama kanatları kesilmiş bir kuş hala uçabilir mi? Bil ki gerçekte ey en yakışıklı, ben şimdi deve sırtı Eyüp'ün 40 yiğit kişisinin komutanıyım. Bunların hepsi senin gibi binlerce harika çarpışmanın eski kahraman yiğitleridir. Ve ben Efendimiz Halife Harun Reşit tarafından kentin ve kenar mahallelerin sorumlusu olarak 1000 dinar maaşla sağ kolun güvenlik amiri atandım. Tabii ki benimle iyi koşullar içinde kalmak isteyenlerin verdikleri olağan ve olağan dışı gelirler bunun dışındadır. Eğer sen, ey en değerli kişi, dehanın aradığı geniş bir meydan bulmak ve kendine onurların ve zenginliklerin kapısını açmak istiyorsan, gelip Bağdat'ta eski dostunu araman yeter. Burada kuşkusuz büyük işler göreceksin. Ben de sana halifenin lütuflarını sağlayacağım ve şanına ve dostluğumuza uygun ve de benimki kadar önemli bir yer bulacağımı vaat ederim. Gel öyleyse oğlum, gel bana katıl ve arzulanan varlığına gönlümü ferahlat ve Tanrı'nın bağışı ve kutsamaları senin üzerine olsun ya Ali. Cıva Ali ağabeyi Güve Ahmet'in mektubunu okuyunca sevinç ve heyecandan sıçramış ve uzun sopasını bir eline, mektubu öbür eline alarak çeşmenin merdivenleri üzerinde garip bir raksa başlamış. Sonra birçok kez öptüğü mektubu alnına götürmüş. Sonra deri çantasında ne kadar altın para varsa çıkarıp getirdiği iyi haberden ve hizmetinden dolayı Saka'ya vermiş. Sonra da İvedi yer altındaki gizli yerde buluştuğu çetesinin kabadayılarına çabucak Bağdat'a hareket edeceğini bildirmeye gitmiş. Onların arasına karışınca kendilerine çocuklarım sizi birbirinize emanet ediyorum demiş. O zaman baş yardımcısı nasıl usta demek ki bizi terk ediyorsun diye haykırmış. O da bahtım beni ağabeyim Güve Ahmet'in elleri arasında Bağdat'ta bekliyor diye yanıt vermiş. Şu an bizim için çok zor. Yiyecek ambarımız boş. Sensiz bilmem ki ne yaparız deyince de daha Bağdat'a ulaşmadan önce Şam'dayken size gönderilmek üzere tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak tedarikte bulunacağım. Sakın korkunuz olmasın çocuklarım diye yanıt vermiş. Sonra taşıdığı giysileri çıkarmış, abdestini almış ve bedenini saran bir giysiyle yenleri geniş büyük bir gezi harmanisine bürünmüş. Deri kemerine iki hançer bir bıçak sokmuş. Başına şık bir fes geçirmiş. Eline de 42 arışlık birbirine geçmiş kamışlardan oluşmuş büyük bir mızrak almış ve atının sırtını atlayarak yola koyulmuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 452. gece olunca demiş ki, Kahire'den henüz ayrılmışken yola koyulmuş bir kervan görmüş. Ona ulaşınca soruşturup Şam'a uğrayarak Bağdat'a doğru yol almakta olduğunu anlamış. Bu kervan çok zengin birisi olan Şam Tacirler Kahyası'nın düzenlediği bir kervan olup Mekke'den ülkesine doğru yol almaktaymış. Böylece genç, yakışıklı ve yüzünde henüz tüyler bile bitmemiş olan Ali, Tacirler Kahyası'nın, devecilerin ve katırcıların pek hoşuna gitmiş ve geceliğin her birinin çeşitli girişimlerine karşın kendini savunmasını bilmiş ve onları bedevilere, soygunculara ve çöl arslanlarına karşı koruyarak epeyce hizmette bulunmuş. Öylesine ki Şam'a ulaştıklarında hepsi minnettarlıklarını ona beşer altın dinar ödeyerek göstermişler ve Tacirler Kahyası da ona 1000 dinar vermiş. Kahire'deki arkadaşlarını unutmamış olan Ali de üzerinde sadece yolculuk için gerekli olan miktarı alıkoyarak neredeyse bu paranın tamamını onlara yollamış. Sonra da yolunu sürdürerek Bağdat'a ulaşmış. İşte Kahireli Cıva Ali'nin ülkesini terk edip ağabeyi yiğitlerin eski başkanı Güve Ahmet'in ellerinde bahtını Bağdat'ta aramaya gelmesi böyle olmuş. Kente girdiği andan başlayarak dostunun ikamet yerini aramaya başlamış ve birçok kişiye sorduğu halde ne kendisine gösterebilmişler ne de göstermek istemişler. Böylece Al-Nafs denilen içlerinde hepsinden küçük olan Kavruk Mahmut dedikleri birinin yönetiminde genç çocukların oyun oynadığı bir meydana ulaşmış. Bu küçük Kavruk Mahmut Zeynep'in evli olan kız kardeşinin oğluymuş ve Cıva Ali kendi kendine ''Ya Ali, haberlerin çoğu çocuklardan öğrenilir.'' demiş. Ve çocukları yöresine çekmek için bir tatlıcı tacirinin dükkanına doğru ilerlemiş ve oradan büyük bir parça susam helvası satın almış. Sonra oynayan küçük çocuklara yaklaşmış ve onlara ''İçinizden hanginiz hala sıcak olan şu helvadan ister?'' diye haykırmış. Ama Kavruk Mahmut çocukları ilerlemekten alıkoymuş ve tek başına Ali'nin önüne gelip ona ''Ver bakalım helvayı.'' demiş. O zaman Ali helva parçasını vermiş ve yavaşça eline bir gümüş para kaydırmış. Ama Kavruk parayı görünce adamın bunu kendisini tavlayıp yoldan çıkarmak için verdiğini sanarak ona ''Defol, ben kendimi satmıyorum, ben öyle alçakça işler yapmam, İstersen beni öteki çocuklara sor, sana yanıt versinler.'' diye haykırmış. O anda alçaklık ya da benzeri herhangi bir şey düşünmeyen Cıva Ali, ''Çocuğum, sana verdiğim bu para senden edinmek istediğim ufak bir bilginin bedelidir. Böyle yapmamın nedeni, yiğit kişilerin başka yiğitlere bir hizmet gördürmek istediklerinde daima karşılığını ödediğini bildiğimdendir. Sen sadece bana mukaddem Güve Ahmet'in evinin nerede olduğunu söyleyebilir misin?'' demiş. Kavruk, ''Benden istediğin sadece buysa iş kolay. Senin önünden yürüyeyim. Güve Ahmet'in evinin önüne gelince çıplak ayak parmaklarımla bir taş yakalar ve kapısına fırlatırım. Böylece kimse benim sana evi gösterdiğimi anlayamaz. Sen de Güve Ahmet'in evini öğrenmiş olursun.'' diye yanıt vermiş. Ve gerçekten Cıva Ali'nin önünden yürümeye başlamış, bir süre sonra çıplak ayak parmaklarıyla bir taş yakalayarak yerinden oynamadan bunu bir evin kapısına fırlatmış. Cıva da onun bu tedbirliliğine ve erken gelişmişliğine, ustalığına, güvensizliğine, kötü eğilimine, kurnazlığının inceliğine şaşa kalmış. Ve ''İnşallah ya Mahmut, ben bir gün muhafız komutanı ya da güvenlik sorumlusu olursam yiğitlerimi seçerken ilk kez seni düşüneceğim.'' demiş. Sonra da Güve Ahmet'in evinin kapısını çalmış. Güve Ahmet kapısının çalındığını işitince heyecanının sınırında ayağa fırlamış ve vekili deve sırtına seslenerek ''Ey deve sırtı, çabuk git, erkeklerin en güzeline kapıyı aç. Kapımı çalan benim Kahire'deki eski vekilim Cıvali'den başkası olamaz. Kapı çalışından onu tanıdım demiş. Ve deve sırtı orada bulunanın Cıvali'den başkası olamayacağından bir an bile kuşku duymamış. Ve hemen ona kapıyı açıp Güve Ahmet'in yanına götürmek için fırlamış. İki eski dost birbirlerini sevgiyle kucaklamışlar. Ve Güve Ahmet ilk heyecan geçip selamlar alınıp verildikten sonra onu 40 muhafızıyla tanıştırmış. Onlar da kardeş bilerek ona hoş geldin demişler. Bundan sonra Güve Ahmet onu halife beni sağ kolun amiri yapıp adamlarımı donatırken bu giysiyi senin için saklamıştım. Nasıl olsa şu veya bugün seni bulurum diye diyerek onu şahane bir giysiyle donatmış. Sonra onu aralarındaki onur yerine oturtmuş ve onun gelişini kutlamak için görülmedik bir şölen düzenletmiş. Ve hepsi birden bütün gece yiyip içmeye ve eğlenmeye koyulmuş. Ertesi sabah Ahmet için 40 adamıyla birlikte divanda bulunma saati gelince dostu Ali'ye ''Ya Ali, Bağdat'ta bulunuşunun ilk gününde senin tedbirli olman gerek. Burada oturan yapışkan kişilerin dikkatlerini çekmemek için evden dışarı çıkmamaya özen göster. Bağdat'ı sakın Kahire sanma. Bağdat halifenin oturduğu yerdir. Mısır'da sineklerin kaynaştığı gibi burada da casuslar, dolandırıcılar ve alçaklar kaynaşır. Ve Cıva Ali, ağabey ben eve kapatılmış bir bakire gibi oturmak için mi buraya geldim diye yanıt vermiş. Ama Güve Ahmet ona sabır önermiş ve okçularının başında divana gitmiş. Cıva Ali'ye gelince, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş, yavaşça susmuş. Ama 453. gece olunca demiş ki, Cıva Ali'ye gelince dostunun evinde 3 gün kapalı kalma sabrını göstermiş. Ama 4. gün yüreğinin sıkıştığını ve bağrının daraldığını duyumsamış. Ve Güve Ahmet'e kendisi için onu ünlü kılacak ve halifenin lütuflarını kazanacak işler yapmanın zamanı gelip gelmediğini sormuş. Ahmet de her şeyin zamanı vardır oğlum. Seninle uğraşma işini tümüyle bana bırak. Ve bir şeyler yapmana bile gerek kalmadan halifenin senin varlığından haberli kılınmasını sağlamamı bekle diyerek yanıt vermiş. Ama Güve Ahmet o gün dışarı çıkar çıkmaz Cıva Ali de artık orada kalamamış ve kendi kendine çıkıp sadece biraz hava soluyarak göğsüme ferahlık sağlamak istiyorum demiş ve evi terk etmiş. Ve bir yerden bir başka yere dalarak bazen bir tatlıcının önünde durarak bir parça tatlı ya da bir aşçının önünde durarak bir lokma yemek üzere Bağdat'ın sokaklarını dolaşmaya başlamış. Birdenbire kırmızı ipekli giysilerle ve beyaz yün kalpaklarla ve iri kılıçlarla donanmış 40 zenciden oluşmuş bir alayın geçmekte olduğunu görmüş. Bunlar düzenli biçimde ikişer ikişer yürüyorlarmış. Ve arkalarında da zengin koşumlu bir katıra binmiş, çelik zırhlı bir giysiye bürünmüş, şaşa ve zafer içinde güvercinlerin sorumlusu fındıkçı deliyle ilerliyormuş. Kadın o sırada divandan çıkmış, hana dönüyormuş. Ama tam Cıva Ali'nin önünden geçerken onun güzelliğiyle, gençliğiyle, endamının inceliğiyle, zarif görünüşüyle ve özellikle bakışının anlatımından yana düşmanı Güve Ahmet'e çok benzemesiyle etkilenerek şaşırmış kalmış. Ve hemen zencilerinden birine birkaç söz söyleyerek gizlice çarşı tacirlerinden bu güzel, genç delikanlının adını ve durumunu öğrenmesini istemiş. Ama kimse onun hakkında bilgi verememiş. Delile handaki köşküne gittiği zaman da kızı Zeynep'i çağırmış ve ona fala bakılan kum tepsisini getirmesini söylemiş. Sonra da kızım çarşıda genç bir adama rastladım öyle güzeldi ki güzellik bile onun gözdelerinden bir seçerdi. Ama kızım bakışı tuhaf şekilde düşmanımız Güve Ahmet'inkilere benziyordu. Korkarım ki çarşıda kimsenin hakkında bilgi sahibi olmadığı bu yabancı bize kötü bir oyun oynamak için gelmiştir. Bundan dolayı onun hakkında kum falına bakacağım demiş. Bu sözleri söyledikten sonra fala bakanların adeti üzere kumu karıştırmış, tılsımlı sözcükler mırıldanarak kum üzerine İbranice harfler çizmiş. Sonra da bir büyü kitabına bakarak sayılar yazmış ve cebir işaretleri yapmış ve kızına dönerek ona ''Kızım, bu güzel genç adamın Kahireli Cıva Ali adlı biri olduğu anlaşılıyor. Bizim düşmanımız Güve Ahmet'in dostu ve Bağdat'a sadece bize karşı bazı kötü oyunlar düzenlemek ve kendisini sarhoş ederek ve giysilerini soyarak ona ve 40 adamına karşı oynadığın oyunun öcünü almak için geldiği falda çıktı. Zaten Güve Ahmet'in evinde oturuyor demiş. Ama kızı Zeynep ona, anacığım nedir bu çocuğun durumu yani? Sakalı bitmemiş bir gence neden bu kadar önem veriyorsun diye yanıt vermiş. O da, kum falı bana fazladan bu çocuğun talihiyle benim ve senin talihlerimizin çatışacağını gösteriyor demiş. Kız da, görürüz bakalım anacığım demiş. Bakışlarını sürme çubuğuyla iyice yumuşattıktan sonra kokulu siyah rastıkla kaşlarını birleştirmiş ve en güzel giysilerinden biriyle donandıktan sonra sözü geçen bu genç adamla rastlaşmak dileğiyle evden çıkmış. Yavaş yavaş Bağdat çarşılarını dolaşmaya başlamış. Kalçalarını sallıyor, ince peçesinin altında gözleri fır dönüyormuş. Ve kalpleri parçalayan bakışlar fırlatarak kimine gülüp kimine sessiz vaatlerde bulunup yeğeni davranışlar, kırıtkanlık, cilve, gözlerle yanıt vermeler, kaşlarla soru sormalar, kirpiklerle öldürmeler, bileziklerin ve halhalların müzikisiyle uyandırmalar ve yürek yakmalarla sürdürdüğü yürüyüşün sonunda bir künefe tacirinin camekanı önünde Cıva Ali'yi görmüş ve güzelliğine kendi gözleriyle tanık olmuş. O zaman genç adamın yanına yaklaşmış, sanki farkında değilmiş gibi bir omuz darbesi indirerek onu tuzağa düşürmüş. Ve sanki kendisine çarpmışlar da gücenmiş gibi oğlana yaşasın körler ey keskin görüşlü demiş. Bu sözleri duyunca Cıva Ali kendisini bir baştan öte başa bakışıyla delip geçen güzel genç kızı görerek gülmekle yetinmiş. Ve o ne kadar güzelsin ey genç kız sen kime aitsin demiş. Kız peçe altında gözlerini yarı kapayarak sana benzeyen tüm yakışıklılara diye yanıt vermiş. Cıva Ali de bakire misin evli mi diye sormuş. Kız şansın var ki evliyim diye yanıt vermiş. Oğlan öyleyse bende mi sende mi buluşacağız diye sorunca kız benim evimde olmasını isterim. Bil ki ben bir tacirle evliyim ve de bir tacir kızıyım. Ve bugün kocam bir haftadır kentte bulunmadığından ilk kez evden çıkabilmiş bulunuyorum. Ben o gideli beri eğlenmek istiyor mutfağımdaki aşçıya çok iştah verici yemekler hazırlamasını söylüyorum. Ama en güzel yemekler bile dost toplulukları olmadan gereğince lezzetli bulunmadığından senin kadar yakışıklı ve iyi yetişmiş birini yemeğimi paylaşmak ve benimle geceyi birlikte geçirmek üzere aramak için evden çıkmış bulunuyorum deyip seni gördüm, aşkın gönlümü sardı. Sen de benim ruhumu şenlendirmeye layık bulup yüreğimi avutmak ve benim evimde bir lokma bir şey yemek ister miydin? Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 454. gece olunca demiş ki, ve evimde bir lokma bir şey yemek ister miydin diye sormuş. O da davet olununca reddedilmez diye yanıt vermiş. Bunun üzerine kız önünden yürümüş, oğlan da belli bir aralıkla sokaklar boyunca onu izlemiş. Oysa oğlan onun ardından böylece yol alırken şöyle düşünüyormuş. Ya Ali, bu kente yeni gelmiş bir yabancı olarak çok tedbirsiz davranıyorsun. Uykuya dalmışken birdenbire eve dönebilecek olan kocanın seni bastırarak başını belaya sokmayacağını kim bilebilir? Senden öç almak için horozunu ve kuluçkalık yumurtalarını kestirmez mi acaba? Zaten bilgeler konuk olduğu yabancı bir ülkede zina işleyen kişi büyük konuksever tarafından cezalandırır dememiş midir? Dolayısıyla senin kızdan birkaç ince sözcükle özür dileyerek uzaklaşman daha doğru olacaktır. Sapa bir yere ulaştıklarında da bir an durmalarından yararlanarak kıza yaklaşmış ve ona ''Ey genç kız bak şu dinarı al buluşmamızı bir başka güne bırakalım olmaz mı?'' demiş. Kız ''En yüce varlık adına bugün sen kesinlikle benim konuğum olacaksın.'' Çünkü hiçbir zaman bugünkü kadar çeşitli çabalar ve zorlu oyunlar için kendimi uygun görmemiştim diye yanıt vermiş. Bunun üzerine oğlan onu izlemiş ve onunla birlikte kapısı güçlü ağaç kilitlerle kapatılmış büyük bir evin önünde durmuşlar. Ve genç kız cebinde anahtar ararmış gibi bir hareket yapmış sonra umutsuzca anahtarımı yitirmişim işte şimdi acaba kapıyı nasıl açmalı diye haykırmış. Sonra onu işe koşma fikri aklına gelmişçesine şunu sen açsana demiş. Oğlan anahtarı olmayan bir kilidi nasıl açarım? Doğrusu zorlayarak açmayı da pek istemem demiş. Yanıt olarak kız ona yarı saydam peçesinin içinden iki iri gözle öylesine bakmış ki oğlanın en derindeki tüm kilitlerini açıvermiş. Sonra da senin dokunman yeter, göreceksin ki hemen açılacaktır demiş. Cıva Ali elini tahta kilit üzerine koymuş, Zeynep de çabucak Musa'nın anasının adını fısıldamış ve birdenbire kilit açılmış ve kapı aralanmış. İkisi birlikte içeri girmişler. Kız onu güzel silahlarla ve değerli halılarla kaplı bir odaya götürmüş ve orada oturtmuş. Fazla gecikmeden sofrayı sermiş ve onun yanına oturmuş ve onunla birlikte yemek yemeye başlamış. Ve oğlanın dudakları arasına lokmaları kendi eliyle uzatmış. Kendisine dokunmasına izin vermeksizin ya da kaçamak bir öpücük, bir ısırık ya da bir çimdireye izin vermeksizin onunla eğlenmeye ve içmeye koyulmuş. Kızı öpmek için oğlan her uzanışında kız elini genç adamın dudağı ile kendi yanağı arasına koyuyor, öpücük böylece ancak ele dokunuyormuş. Ve onun gittikçe sıklaşan isteklerine karşı kız, doyuma tamamıyla ancak geceleyin ulaşılır diyormuş. Yemek bu şekilde tamamlanmış. Kalkıp el yıkamışlar ve avluya çıkıp kuyunun yanına oturmuşlar. Zeynep yıkanmak için ipi ve makarayı kendisi kullanmak, kovayı kuyunun dibinden kendisi çekmek istemiş. Ama birdenbire bir feryat koparmış ve kuyunun bilezik taşı üzerine eğilmiş. Büyük bir umutsuzluk içinde göğsünü dövmeye ve kollarını çırpmaya başlamış. Cıva da ona, "Neyin var senin, gözümün nuru?" diye sormuş. Kız da, "Parmağıma çok büyük gelen yakut yüzüğüm kaydı ve kuyunun dibine düştü. Kocam onu daha dün 500 dinara satın almıştı. Ben de onu çok büyük bularak bal mumuyla daraltmıştım. Ama hiç işe yaramadı, bak işte kuyuya düştü," diye yanıt vermiş. Sonra, "Şimdi hemen soyunacak ve yüzüğü aramak için pek derin olmayan kuyuya ineceğim. Başını duvardan yana çevir de soyunabileyim," diye eklemiş. Ama Cıva, "Hanımım, ben buradayken senin kuyuya inmen bana utanç verir. Kuyun dibine inip yüzüğünü ben arayacağım," diye yanıt vermiş. Ve hemen baştan aşağı soyunarak hurma lifinden yapılmış ipe iki eliyle asılarak ve kendini dengeleyerek kovanın içinde kuyunun dibine inmiş. Suya ulaşınca ipi bırakmış ve yüzüğü aramak üzere suyun içine dalmış. Karanlıkta soğuk ve kara renkli su omuzlarına kadar geliyormuş. Aynı anda Fettan Zeynep kovayı çabucak yukarı çekerek Cıva'ya, "Şimdi dostun Güve Ahmet'i yardımına çağırabilir misin?" diye haykırmış. Ve ardından kapıyı bile kapatmaksızın Cıva'nın giysilerini birlikte alarak hemen evden çıkmış, anasının yanına dönmüş. Oysa Zeynep'in Cıva'yı sürüklediği ev o sırada işleri dolayısıyla Bağdat'ta bulunmayan divanda görevli bir emire aitmiş. Tam da o sırada emir evine dönmüş ve evin kapısını açık görünce içeri hırsızın girmiş olduğu kanısına kapılmış ve seyisini çağırarak evin her yanında araştırmalar yapmaya başlamış. Ama hiçbir şeyin alınıp götürülmediğini ve hırsızdan da hiçbir iz bulunmadığını görerek rahatlamakta gecikmemiş. Sonra da abdest almak istediğinden seyisine "İbriği al ve bana kuyudan taze su çek," demiş. Seyis de kuyuya gidip kovayı aşağı sarkıtmış ve yeterince dolduğunu düşünerek çekmek istemiş. Ama onu şaşılacak kadar ağır bulmuş. O zaman kuyunun dibine bakmış ve ifrit yerine koyduğu belirgin olmayan bir şekil görmüş. Bunu görünce kovayı bırakıp şaşkın, "Ya Seydi, kuyuda bir ifrit var, kovanın üzerine oturmuş," diye haykırarak koşmaya başlamış. O zaman emir kendisince, "Nasıl bir şey bu?" diye sormuş. O da, "Koskocaman ve siyah, bir domuz gibi de homurdanıyor," demiş. Emir de, "Koş hemen 4 Kur'an okuyucu bilgin ara, gelip bu ifrit üzerine okusunlar ve onu kuyudan çıkarsınlar." Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.